Ayrım 12. Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Sayfa 100. Kadın siyasal tutuklulara karşı uygulanan işkence. Kadınların cinsel köleleştirilmesine ilişkin bir inceleme. Ximena Banzer. Latin Amerika'daki askeri rejimler, dikta hükümetleri eliyle baskı ve sömürüye karşı etkin olarak direnen kadınlara yönelik özel cezalandırma yöntemleri geliştirmişlerdir. Kadınlara işkence ve terör yoluyla hükmetme ve baskı altında tutma çabaları örgütlü ve sistematik bir hale getirilerek askeri rejim tarafından yürütülmektedir. Kadınların ataerkil devlet tarafından cinsel köleleştirilmesinin bu genel ve yaygın hali, işkenceci olarak askeri devlet aracılığıyla daha belirgin ve sistematik bir biçime dönüştürülmüştür. Kadın siyasal tutukluların cezai amaçla cinsel köleleştirilmesine Latin Amerika'nın her yanında rastlanır. Buna rağmen kadınlara örgütlü bir biçimde terör uygulanması olgusu, on yıllardır askeri hükümetlerin yerleşik olduğu Güney Latin Amerika ülkeleri bağlamında daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle bu yazıda halen veya geçmişte Arjantin, Şili ya da Uruguay vatandaşı olan siyasal tutuklu kadınlara uygulanan işkenceler üzerinde durdum. Latin Amerikalı siyasal tutuklu kadınların uğradıkları işkencenin doğası hakkında benim yaptığım inceleme bu kadınların Kathleen Berry'nin tanımladığı biçimiyle kadınların cinsel köleleşmesi kapsamına girdiklerini gösteriyor. Berry'e göre bu kadınlar varlıklarının o andaki koşullarını değiştiremezler. Kendilerini bu koşullara iten şeylere bakılmaksızın artık geri dönüşü olmayan bir süreç içindedirler. Cinsel şiddet ve sömürüye karşı savunmasız bırakılmışlardır. 1. Kathleen Berry, Female Sexual Slavery, New York, Avon, 1979, sayfa 40. Kadınlara çektirilen eziyetin biçimi devlet işkencecilerinin itiraf etmeye zorlama, bilgi alma ya da cezalandırma girişimleri sırasında belirgin bir hal alır. Bir kadın siyasi tutuklunun bedenine ve bilincine yönelik vahşi cinsel saldırıların ortak niteliği, benlik duygusunun ve kadınlık gururunun bilerek ayakları altına alınmasına yönelik olmalıdır. Ahlaki açıdan aşağılanmayla dayağın oluşturduğu bileşimin içerdiği senaryoda kadın tutuklu Meryem Ana'dan saygıdeğer bir kadın ve veya anneden fahişeye doğru hızlı bir dönüşüm geçirecektir. Toplumsallaşma süreçleri içinde zaten köleleşen kadın için devlet tarafından yürütülen bu vahşi ve acımasız kadın cinseline yönelik uygulama çifte çaresizlik yaratır. Kadının Latin Amerika'da toplumu ve kültürü içindeki önceden belirlenmiş edilgen ikinci sınıf konumunu iyice derinleştirir. Maçoluk ve Marianissimo. Latin Amerika'da kadın ve erkeklerin toplumsallaşma süreçlerinin altında yatan iki kutuplu cinsiyet kavramlarıdır. Erkeklik kültü olarak maçoluk, ataerkilliğin Latin Amerika tarzı bir dışa vurumudur. Bu ataerkillik çerçevesinde erkekler toplum ve aile içinde özel ayrıcalıklardan yararlanırlar ve kadınlardan üstün sayılırlar. Marianissimo, Marioloji ya da kutsal bakire kültü ise kadınların ruhani üstünlüğüne dayanır. 2. Evelyn Stevens, Marianissimo, The Other Face of Machismo in Latin America, Anne Pascialetto, Female and Male in Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1979, sayfa 91. Meryem Ana, annelik ve bakirelik ideallerinin ikisini birden kendinde taşır. Latin Amerikalı kadınların kadın olarak rollerini, kıtada egemen olan Katolik dininin esin kaynağını oluşturan bu kusursuz modele uygun şekilde belirlemeleri beklenir. Kadınların belirli bir tarza göre toplumsallaştırılması ve sonra bu toplumsallaşma biçiminin bir işkence yöntemi olarak kullanılmasındaki çifte vahşet bir örnekle daha iyi vurgulanabilir. Yeni tutukluların önünden çıplak olarak geçirildikleri ve ilk yakalandıklarında dövüldükleri işkence odalarına giden koridorda küçük bir kilise vardır. Bu insanların Hristiyanlık anlayışı kutsal bakirenin önünde kurbanlarını bayıltana kadar dövmekten zevk almalarını sağlayan bir garip anlayış. 3. Testimony of Secret Detention Camps in Argentina, Arjantin'deki gizli toplama kampları tanıklığı. USA, Amnesty International Publications, 1980, sayfa 10. Latin Amerika'da kültürün iki özelliği bu ülkelerde kadınlara yapılan cinsel işkencenin doğasını anlamak açısından yaşamsal önem taşır. Birincisi, kadınların temelde kutsal bakire ana gibi yalnızca anne olarak görülmeleri ve anne olarak değer taşımalarıdır. İkincisi, kadınlar bu modeli kıtanın İspanyol, Arap ve Hristiyan geçmişinin tarihsel mirası altında benimseyip içselleştirmişlerdir. Buna ek olarak sömürgeleştirilmeyi yaşamış bir kıtadaki çağdaş az gelişmişliğin getirdiği yükün altındadırlar. Feminist tartışmalar siyasi işkence konusuna çevrildiğinde işkencenin kurumsallaştığı ülkelerin askeri devletler oluşu akılda tutulmalıdır. Devletin ataerkil yapıyı ve erkeklik statüsünün imtiyazlarını koruma güdülerini askeri rejimler diğer otoriter rejimlere göre daha açıkça sergilemektedirler. Askeri devlet, askerlik, erkeklik, erk ve kamusal otoriteye özgü değerlerin devam ettirilmesi ve yaygınlaştırılmasını diğer ataerkil devletlere göre daha geniş oranda kendi görevi olarak görür. 4. Cynthia Ann Lowe, Does Khaki Become You? Londra, Pluto Press, 1983. Askeri devlet, kadınların ve dişiliğe ilişkin kavramların erkekler tarafından kullanılması gereken araçlar olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda bir ideoloji olarak militarizm, kadınların kamu düzenine ve erkekler tarafından belirlenen ve denetlenen hiyerarşiye yönelik korkulacak birer tehdit oluşturdukları kanısındadır da. Kadın siyasi tutuklulara uygulanan işkencenin ayırt edici nitelikleri vardır. Buna rağmen bir insan hakları sorunu olarak siyasi tutuklulara işkence yapılması sorunu ortaya atıldığında kadınlara hiçbir zaman değinilmez. Kadınların kadın olarak bedensel ve ruhsal işkenceye uğramaları mantıksal uzantısını ve en belirgin halini askeri devlette bulan kadınların cinsel köleleşmesi görünmez hale getirilir. Bunun bir nedeni, askeri devletin kadınlara çoğu kez erkeklerini cezalandırmak için işkence yapmasıdır. Birçok insan hakları savunucusu için kadının kutsallığının bozulması, erkeğin işkence görmesi şeklinde işlem görür. Akılda tutulması gereken ikinci bir gerçek de şudur. Latin Amerika'da kadınların işkenceye uğraması, sınıfları ayıran sınırları deler ve tüm sınıflara proleter, orta sınıf ve üst sınıf mensup kadınları etkiler. İşkenceciler iki grup kadını hedef alırlar. Birincileri, kendi ülkelerinde daha adil bir toplumsal düzen kurulması amacıyla siyasi bilinçleri yoluyla siyasal faaliyetlerin içine itilen Latin Amerikalı kadınlardır. Bunlar daha eşitlikçi bir sosyoekonomik düzen kurulması için Allende hükümetinin saflarında çalışan Şilili kadınlar ya da halkı baskıcı bir diktatörlükten kurtarmaya çalışan Uruguaylı kadınlar olabilir. Bu kadınların çoğu sendika liderliği, avukatlık, doktorluk, akademisyenlik gibi mesleklere sahiptirler. İkinci grupta ise kendilerine ait bir toplumsal kimliğe sahip olmayan ancak devletin gözünde kimliklerini bir erkekle olan ilişkilerinden türeten kadınlar vardır. Süper maço askeri sistem bu durumdaki bir kadına düşmanı olarak gördüğü erkeğin malı ve onun benliğinin bir uzantısı olarak zulmeder. Latin Amerikalı kadının kimliği ailedeki konumuna ve özellikle kutsal annelik rolüne dayanır. Kadın çocuklarına karşı aşırı koruyucudur, kendini çocuklarına adamıştır ve ailesini, özellikle ailenin erkek üyelerini memnun etmek için kendi zevklerini feda etmeye hazırdır. Bu özellikler onun kendi algılayış biçiminin ve öz saygısının temelini oluşturur. Bu özellikler ayrıca onuru ve gururu ailesindeki kadınların ahlaklılığına doğrudan bağlı ve bağımlı olduğu düşünülen erkeğe de yansır. Bütün bu kültürel veriler göz önüne alındığında bir kadın kendi evinde devlet güçleri tarafından saldırıya uğradığı zaman o evin kadın tarafından temsil edilen koruyucu sığınak olma özelliğiyle birlikte kadının oluşturduğu bu yuvadaki birlik ve denetim de altüst olur. Kadının kendini algılayışına yönelik bu kaba saldırı, kadın ve anne olarak geleneksel rolüyle oynanması anlamına gelir. Bu sonuçta işkenceciler tarafından kadını dize getirmek, cezalandırmak ve sonunda yok etmek için kullanılır. Kadının insanlık onurunun bu şekilde ayaklar altına alınması sırasında sindirme yöntemi olarak işkence ile cezalandırma biçimi olarak işkence sonuçta aynı suç fiiline dönüşür. Bu, köleleştirilen kadının çektiği eziyetin aile işkencesi aşamasıdır. Aşağıdaki olay bu stratejiyi anlatır. V.L. evli ve üç çocuklu genç bir kadın sabah saat 1'de saldırıya uğradı. Sivil giyinmiş üç erkek, askeri işkence timlerinin üyeleri içeriye daldığında evde yalnızca kadın ve çocukları vardı. Adamlar yardım isterse onu vuracakları tehdidinde bulunarak 5, 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarının önünde kadına silah zoruyla defalarca tecavüz ettiler. Bu olay 2 aylık bir süre içinde 6 kez tekrarlanarak VL ve çocukları için sürekli bir terör ortamı oluşturdu. Kocası daha önce yetkililerce gözaltına alınmıştı. Kadının direncini kırarak kocasının siyasi eylemleri hakkında bilgi edinme için devletçe uygulanan bir cinsel eziyete VL defalarca maruz kaldı. Kadın siyasi tutuklulara uygulanan işkence yöntemleri. Hem kadın hem de erkek tutuklular işkence görmektedir. Bazı işkence yöntemleri iki cinse de eşit şekilde uygulanır. Hücre hapsi, hücrede ayakta durma, bedene elektrik verilmesi, elektrik ızgarası, suya daldırma ve dayak üzerine yeni buluşlar. Tutuk evlerinin bu dehşet verici hali, kadınlar için özel olarak geliştirilen eziyetlerin zeminini oluşturur. Kurumsal açıdan bakıldığında bu işkenceler düzenli bir nitelik taşır. Devletin bürokratik işkence sistemi doktorları da kapsar. Doktorlar, tutukluların bedensel ve psikolojik acı çekmelerini gözetlemekten sorumludurlar. Doktorlar, tıbbi bilgileri sayesinde bir tutuklunun ölmesi istenmiyorsa belli bir işkence yönteminin ne zaman durdurulması gerektiğini söyleyebilirler. Tutukluların güçsüzlük ve acı duygularını arttırmak amacıyla bedensel işkence ile birlikte zihinsel acı da çektirilir. Gecenin bir yarısında infaz senaryoları oynanır. Tutuklu sevdiği birinin birdenbire kaybolması olasılığıyla tehdit edilir. Eğer bilgi vermezse eşinin, yaşlı anne veya babasının ya da küçük çocuğunun işkence görebileceği söylenir. Tutuklular başkalarına işkence yapılmasını ve öldürülmelerini seyretmeye zorlanır ya da tabanca, tüfek, makinalı tüfek kabzasıyla dövülen bir tutuklunun inlemesini duyacakları bir odaya veya hücreye yerleştirilirler. Bu, gittikçe artan ve insanı darmadağın eden bir korkunun yaşandığı bir ortam, bir dünyadır. Tutuklu için tamamıyla belirsiz, karmakarışık bir durumdur. Gerçek, işkenceciler tarafından tanımlanmış ve onlarca oluşturulmuştur. Tutuklunun bir dakikası bir dakikasına uymaz. Kendi günlük hayatı üzerinde hiçbir denetimi yoktur. Belirsiz bir ortamda yaşamını sürdürür ve gelecek için çok az umudu vardır. Kadın ve erkek tutuklular, amacı bedensel ve zihinsel acı çektirme olan benzer işkence uygulamalarına maruz kalırlar. Ancak erkeklerin işkence görmesi dehşet verici olmakla birlikte onların cinsel kimliğini yok etme amacını taşımaz. Erkeklere uygulanan işkence genelde duydukları cinsel güvene yöneltilmiştir. Siyasi tutuklu bir kadını, genelde karısını, kızını, annesini, sevgilisini ya da bir arkadaşını gözü önünde cinsel işkence görmekten koruyamayacağı bir duruma sokularak erkeğin insanlığı ayaklar altına alınır. Kadınlara çektirilen eziyet ise cinsel kimliklerine ve anatomilerine yöneltilen en insanlık dışı, acımasız ve aşağılayıcı, bilinçli ve sistematik işkence yöntemleriyle 1000 kat daha ağırlaşır. Kadın siyasi tutukluların hapsedilmeleri ve işkence görme süreçleri, maço ataerkil sistemin kadınlara beslediği aşağılama ve nefretin kristalize oluşunu temsil eder. Bu süreçler örgütlü şiddetin asker polis yapıları tarafından uygulanır. Bu kişiler yalnızca izinsiz denetim dışına çıkan erkekler değil, bizzat yetkili devlet güvenlik mensuplarıdır. Bu gerçek bizi şaşırtmamalıdır. Ordu tanımı gereği toplumda ve ailede kadının ideolojik olarak boyunduruk altına alınmasını pekiştiren birçok kurum arasında erkek üstünlüğüne en çok inanan ve en ataerkil olanıdır. 5. Ne Chapkis, Loaded Questions Women in the Military, Amsterdam, Washington DC, Transnational Institute 1981. Kadın siyasi tutuklara yöneltilen cinsel şiddet, onları denetleme, cezalandırma ve sorgulamada bir kilit unsur olarak kalır. Birçok kişi tarafından üst üste tecavüze uğrama, tutuklanan kadının sosyal denetimini sağlamak amacını taşıyan standart işkence yöntemi haline gelir. Baskıcı bir rejime karşı mücadele ederek kendi yaşamları konusunda söz sahibi olma cesaretini gösteren siyasallaşmış kadınlar cinsel işkencenin hedefleri olurlar. Kadınlara cinsel işkence yapılmasının ardındaki temel fikirlerden biri, ona evine geri dönerek eş ve anne olarak geleneksel rolünü yerine getirmesi gerektiğinin öğretilmesidir. Yalnızca bu rol, kadının ideolojik olarak erkeklerin daha üstün olduğu bir toplumda saygı görebilmesini sağlar. Kadın yalnızca bir erkeğin annesi, kardeşi, karısı ya da sevgilisidir. Doğaldır ki çelişkili bir şekilde kadını Marianissimo idealine dönmeye zorlayan Dersin yöntemi aynı zamanda bu ideale dönüş olasılığını yok eder. Tutukluluk sırasında bir kadının bedenine ve zihnine uygulanan akıl almaz işkenceler dizisinin ardında kendi kültürel, siyasal ve sosyal ortamı içinde ve bu ortam aracılığıyla kadını küçük düşürme, aşağılama ve onu bedensel ve ruhsal açıdan yok etme çabası yatar. Kadın modeline ilişkin ideolojik kavramlar, mitler ve gerçekler, bir kadının kendini algılayışını, duygusal ihtiyaçlarını ve yaşama anlam kazandıran doyumları, ailesinin ona duyduğu sevgi ve saygı ile birlikte çalıştığı arkadaşlarının ona duydukları saygı ve yakınlık, belirleyen önemli etmenlerdir. Kültürel olarak tanımlanmış kadınlığın, onu tutuklayanların elinde ve kendi iradesi dışında zorla yok edilmesine seyirci kalırken, kadının kendine duyduğu saygı, onur ve bedensel dayanıklılık paramparça olur. Varlığının her düzeyinde ve her anlamda işkencecinin saldırısı sırasında toptan bir yıkım yaratır. Muhtemel olarak tutuk evinin danışma masasında veya kabul odasındayken, muhtemelen çünkü kurtulan tutuklular gözleri bağlıyken fark edilip dayak yemeden çevreye bakmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Kadının adı ve adresi sorulur ve bir numara verilerek dosya açılır. Kadın istenen bu bilgileri verirken bedeni, özellikle göğüsleri, kalçaları ve jenital organı, onu isyana, fiziksel acıya, utanma duygusuna ve umutsuzluğa gömerek sıkıştırılır ve ellenir. Kadın daha sonra başka bir odaya alınır. Burada bir grup erkek üzerindekileri adeta parçalayarak onu soyar ve dövmeye başlar. Doğrulduğu anda yeniden yere savrulur veya bir duvara itilir. Burnu kanamaya başlar, her yanı ağrılar içindedir. Bu vahşi dayak sırasında kadına oturması söylenir ancak sandalye olmadığı için yere düşer. Sonra belirli bir yöne doğru yürümesi için çelişkili emirler verilir. Buna uyan kadın duvara çarpar, sonra dizlerinin üzerinde çömelmesi söylenir. Bir masanın altına girecektir. Bu arada kaba hareketleri ve çıplak vücudu hakkında çirkin olaylara hedef olur. Göğüslerinin şekli, vücudundaki doğal izler veya bir sezeryan doğumdan arta kalan izlerle ilgili sözel hakaret ve aşağılamaya maruz kalır. İşkencenin bu aşamasında işkenceciler artık yalnızca insaflarına sığınan kadını sabit bir şekilde metalaştırırlar. Sorgulamalar devam ederken cinsel işkenceler arttırılır. Kadının göğüslerinde ve meme uçlarında sigara söndürülür. Göğüslerine sivri uçlu cisimler atılır, ustura, ısıtılmış demir parçaları ve elektrik akımı verilmiş cerrahi kalemler kullanılarak bedeninin çeşitli yerlerine çizikler çizilir. Kadın siyasi tutuklulara erkekler arka arkaya bazı vakalarda 3-27 erkek ard arda tecavüz ederken görülen odur ki erkekler arasında bir dayanışma oluşmaktadır. Tecavüz bir kadının özellikle 12-40 yaş arasındaki kadınların hemen hemen her işkence seansının bir parçasıdır. Bir bakıma tecavüz kaçamayacakları ve mücadele edemeyecekleri işkence koşullarında cinsel köleleştirilen kadınlara uygulanan zorbalığın standart bir aracı haline gelmiştir. Tarif edilemez bu sürecin bir başka safhası da kadınlara fiziksel ve psikolojik işkence yapmak için hayvanların kullanılmasıdır. Vajinalarına fare sokulması sonucu bazı kadınların ruhsal dengesi ve bedensel sağlığı ciddi şekilde tehlikeye girmiş, kimi zaman da bozulmuştur. Vajinaya ve anüse sopalar ve başka kalın aletler gibi yabancı cisimler de sokulur. Ancak böyle bir işkence bile kadının jenital bölgesine bir farenin zorla sokulmasının yol açtığı ruhsal ve bedensel acıyla karşılaştırılamaz. Şili'deki birçok kadın tutuklu eğitilmiş köpekler, genellikle boksörler tarafından da tecavüze uğramıştır. 6. Denuncia Testimonia, Helsinki, Commission Internationale de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile. 1975, sayfa 99. Bu eziyeti yaşayıp da kurtulanlar, doruk noktasındaki bu cinsel aşağılamayı anlatmakta zorluk çekmişlerdir. İğrenç bir kurnazlıkla işkenceciler kurbanlarının kendi vücutlarından utanç duymasını sağlarlar. Tecavüz, konuşmayı reddeden bir erkek tutukludan bilgi alabilmek için aile işkencesi sırasında kullanılan bir yöntemdir. İşte bu nedenle sorgulama sırasında üstünlük sağlamak amacıyla erkek suçluyla birlikte ailedeki kadınlar da yakalanır. Birçok erkek tutuklunun eşleri veya kızları, kocalarının, sevgililerinin veya babalarının önünde cinsel aşağılanmaya uğramış ve tecavüz edilmiştir. Eğer bir erkek aranıyorsa ve bir yere gizlenmişse, karısı ve kız çocukları tutuklanarak erkeğin faaliyetleri ve saklandığı yer hakkında bilgi sağlamaya çalışılır. Eğer kadın konuşmayı reddederse, ona tecavüz edilir. Eğer bu yöntem istenilen bilgiyi sağlamaya yetmezse, kadın kızlarına da tecavüz edileceği tehdidiyle karşılaşır. Çekilen fiziksel acının yanı sıra vereceği sözde kararın sonuçlarını göz önüne alma zorunluluğu kadın için yıkım olur. Ne yazık ki işkenceciler tehditlerin çoğunu yerine getirirler. Sonuçta anneler kızlarının cinsel işkence görmesini acı ve çaresizlik içinde seyretmek zorunda kalırlar. Kadınlara yapılan psikolojik işkence. Fiziksel işkenceyi psikolojik işkenceden ayırt etmenin zorluğuna rağmen devlet işkencecileri kendi egemenlik ve denetimlerini vurgulayan yöntemlerle kadın tutuklulara ruhsal acı çektirme yolunda oldukça gelişmişlerdir. Üstelik kadınlara psikolojik işkence bedenlerinin maruz kaldığı cinsel işkence ile bir bütün oluşturacak şekilde uygulanır. Psikolojik işkence iyileşmesi hemen hemen hiç mümkün olmayan izler bırakır. Bir kadının başkalarına duyduğu sevgi veya acıma kullanılır. Kadının kendini anne olarak algılayışıyla oynanır ve bu algılayış yıkılır. Cinsel işkenceden sağ kurtulan birçok kişi yandaki odadaki ya da birkaç metre ötedeki bir kadının tecavüze uğraması ve ağlamasının kendisi toplamaya ve güçlü tutmaya çalıştığı bir sırada ne kadar kötü etki yaptığını anlatmıştır. Bir başka psikolojik işkence türü, aileden birisinin öldüğü yolunda yalan haber vermek ve veya kadının bir yakınının ortadan kaybolacağı tehdidini savurmaktır. Çocuklar da devlet işkencecileri tarafından çeşitli biçimlerde kullanılır. Birçok kadının gözü önünde kendi çocukları veya arkadaşlarının çocukları işkence görmüştür. Hükümet aleyhtarı yeraltı faaliyetleri yüzünden diktatör rejim tarafından aranan kadın ve erkeklerin küçük çocukları zorla evlerinden kaçırılır. 12. ayrımın sonu, sayfa 110.